1. Samuel 19. bölümde Saul Davut'u öldürmeye çalışır. Bu bölüm benim Davut disiplin ediliyor adını verdiğim parçayla başlamaktadır. Saul Davut'u kendi elleriyle öldürmeye çalışır, sonra da öldürülmesi için emir verir. Kral Saul katillik niyetinden birkaç kez tövbe ettiği halde Davut'un hayatı Saul'un ölümüne kadar tehlikededir. Büyük bir olasılıkla 10 yıllık bir dönemi kapsayan bu sürgün günleri sırasında Davut vahşi bir hayvan gibi kovalanır. Bir göçebe, bir serseri hayatı yaşar. Kırlarda, mağaralarda yaşarken birçok zorluk ve sıkıntı yaşadığı kesindir. Ancak Tanrı'nın okulunda sınanıyor ve eğitiliyordu. Bütün dersleri alır ve en iyi dereceyle mezun olur. İsrail'in en büyük kralı olur. Hatta dünyanın en büyük kralı. Ve Tanrı'nın yüreğine göre bir adamdır. Davut'un harikulade mezmurlarının birçoğu bu zor ve sıkıntılı dönemde kaleme alınmıştır. Saul'u yeniden bu bölümde Davut'u öldürmeye çalışırken görmekteyiz. 1. Samuel 19. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Saul oğlu Yonatan'a ve bütün görevlilerine Davut'u öldürmeleri için buyruk verdi. Ama Davut'u çok seven Yonatan ona, "Babam, Saul seni öldürmek için fırsat kolluyor," diye haber verdi. "Lütfen yarın sabah dikkatli ol. Gizleneceğin bir yere gidip saklan," diyor. Yonatan Davut'a saraydan ayrılıp saklanmasını söylemişti. Çünkü orada hayatı tehlikedeydi. Saul şimdi artık onu açıkça öldürmeye çalışıyordu. Ancak arkadaşı Yonatan ona yardım etmek istiyor. 1. Samuel 19. bölüm 3 ve 4. ayetlerde "Ben de saklandığım tarlaya gidip babamın yanında duracağım ve onunla senin hakkında konuşacağım. Bir şey öğrenirsem sana bildiririm." Yonatan babası Saul'e Davut'u överek şunları söyledi. "Kral kulu Davut'a haksızlık etmesin. Çünkü o sana hiç haksızlık etmedi ve yaptığı her şeyde sana büyük yararı dokundu," diyor. Yonatan'ın bir planı var. Babasıyla konuşmaya çalışacak. Saul ve Yonatan kırlara gidiyorlar ve Yonatan, "Davut sana gerçekten yardımcı oldu," diyor. "O senin izleyicilerinden biri. Krallığının muhteşem bir vatandaşı. Onu öldürmeye çalışmamalısın," diyor babasına. 1. Samuel 19. bölüm 5 ve 7. ayetler arasında ise yaşamını tehlikeye atarak Filistliği öldürdü. Rab de bütün İsrail'i büyük bir zafere ulaştırdı. Sen de bunu görüp sevindin. Öyleyse neden Davut'u yok yere öldürerek suçsuz birine haksızlık edesin? Saul, Yonatan'ın söylediklerinden etkilenerek ant içti. "Yaşayan Rabbin adıyla derim ki Davut öldürülmeyecektir." Bunun üzerine Yonatan Davut'u çağırıp ona her şeyi anlattı. Sonra Davut'u Saul'un yanına getirdi. Davut da önceden olduğu gibi kralın hizmetine girdi diye yazıyor. Saul oğlunu dinledi ve Davut saraya döndü. Ancak Davut tetikteydi. Çünkü hayatının tehlikede olduğunu biliyordu. 1. Samuel 19. bölüm 8. ayette savaş yine patlak verdi. Davut gidip Filistlilere karşı savaştı. Onları öyle büyük bir bozguna uğrattı ki önünden kaçtılar, diyor. Saul'un Davut'un başarısına gösterdiği tepkiye dikkat edin. 1. Samuel 19. bölüm 9 ve 10. ayetlerde bir gün Saul mızrağı elinde evinde oturuyor. Davut da lir çalıyordu. Derken Rabbin gönderdiği kötü bir ruh Saul'u yakaladı. Saul mızrağıyla Davut'u duvara çakmaya çalıştı. Ancak Davut yana kaçınca Saul'un mızrağı duvara saplandı. "O gece Davut kaçıp kurtuldu," diye yazar. Saul'un üzerine yine kötü bir ruh geliyor ve Davut'u öldürmek istiyor. Davut lirini çalıyor. Saul ise mızrağıyla oynuyor. Davut onun katilce ruh halini hissetmektedir. Saul o mızrağı Davut'u duvara çivilemek amacıyla atar. Davut Saul'un kızıyla evli olduğu halde artık sarayda güvenlikte olmadığını biliyordu. 1. Samuel 19. bölüm 11 ila 13. ayetlerde ise Saul Davut'u gözetmeleri, ertesi sabahta öldürmeleri için evine ulaklar gönderdi. Ama karısı Mikal Davut'a "Bu gece kaçıp kurtulmazsan yarın öldürüleceksin," dedi. Sonra Davut'u pencereden aşağıya indirdi. Böylece Davut kaçıp kurtuldu. Mikal aile putunu alıp yatağa koydu. Üstüne yorganı örttü. Baş tarafına da keçi kılından bir yastık yerleştirdi diye yazar. Başlangıçta Mikal Davut'un tarafındaydı. Davut hemen o gece kaçmazsa ertesi gün öldürüleceğini kendisine söylemişti. Babasının bu konuda kararlı olduğunu biliyordu. Bunun üzerine Davut saraydan kaçtı ve Mikal yatağı o sanki hala içerisindeymiş gibi düzenledi. 1. Samuel 19. bölüm 14 ila 17. ayetler arasında Saul'un gönderdiği ulaklar Davut'u yakalamaya geldiğinde Mikal, "Davut hasta," dedi. Saul Davut'u görmeleri için ulakları yeniden göndererek "Onu yatağıyla buraya getirin de öldüreyim," diye buyurdu. Ulaklar eve girince yatakta başında keçi kılından yastık olan putu götürdüler. Saul, Mikal'a "Neden beni böyle kandırıp düşmanımın kaçmasını sağladın?" diye sordu. Mikal, "Davut bana, bırak beni gideyim yoksa seni öldürürüm," dedi diye yanıtladı. Saul kandırıldığını anlayınca kızından durumu açıklamasını talep etti. O da Davut'un kendisine yardım etmezse onu öldürmekle tehdit ettiğini söyleyerek onu yatıştırmaya çalıştı. 1. Samuel 19. bölüm 18. ayette kaçıp kurtulan Davut, Rama'da yaşayan Samuel'in yanına gitti. Saul'ün kendisine bütün yaptıklarını ona anlattı. Sonra Samuel'le birlikte Nayot mahallesine gidip orada kaldı diye yazar. Samuel, Davut'u kral olarak meshettiğinden ötürü onun da hayatı tehlikededir. Saul şimdi Davut'u açıkça öldürmeye çalışmaktadır. Bundan sonra Davut kovalanan yabani bir hayvan gibi yaşayacaktır. Bu sırada gelecek Davut için neler içerebilir? Saul'ün ölümüne kadar saklanmaya devam edecektir. Yonatan Davut'un kaçmasına yardım ediyor. Saul kızı Mikal'ın Davut hakkında kendisini kandırdığını biliyordu. Yonatan ve Davut'un birbirleriyle çok iyi arkadaş olduklarını da biliyordu. Bu yüzden Yonatan'ın Davut'la iletişim kurma konusunda çok dikkatli olması ve çok gizli davranması gerekmekteydi. Bu yüzden ok atma yöntemini kullanmıştır. 1. Samuel 20. bölüm 1. ayette Davut, Rama'nın Nayot mahallesinden kaçtıktan sonra Yonatan'a gitti. Ona "Ne yaptım, suçum ne?" diye sordu. "Babana karşı ne günah işledim ki beni öldürmek istiyor?" Davut "Ne yaptım?" diye soruyor. Hiçbir zaman Saul'i incitecek bir şey yapmamıştı. Hatta ona aktif olarak yardım etmişti. Ama Saul hiçbir zaman kral olmamıştı. Tanrı onun bir kral olmadığını biliyordu ve Saul Tanrı'nın seçimi değildi. Halk bir kral istiyordu ve Saul'un kralları olmasını istiyorlardı. Tanrı onlara istediklerini verdi ama Musa'nın zamanında olduğu gibi işlerine rahatsızlık verdi. İsrailoğulları çöldeyken et istemişlerdi ve Tanrı da onları bıldırcınla beslemişti. Tanrı onlara istedikleri şeyi vermişti ama Tanrı'ya güvenmedikleri belliydi. Eğer Rab'be güvenselerdi, Tanrı'nın onlara sağlamış olduğu man yiyeceğiyle yetinip et istemezlerdi ve yaşamlarında sevinç ve huzur bulurlardı. Günümüzde birçok Mesih inanlısı Rab'den şunu, bunu, ötekini isteyerek Rab'bin önünde koşmaktadır. Sessizce dinleyip Tanrı'nın hayatlarında kendi işini başarmasına izin vermeye razı değiller. Tanrı birçok defalar bize istediğimiz şeyi verir. Bizler de Tanrı'nın duamı yanıtlamış olması ne kadar harika bir şey değil mi diye konuşuruz. Ama durum her zaman böyle değildir. Bazen bizler ona bir şey için yalvarırız ve Tanrı onu bize verdikten sonra bunun başımıza gelebilecek en kötü şey olduğunu anlarız. Bir gün zengin bir adam bana oğlunu nasıl kaybettiğini anlatmıştı. "Yaptığım en büyük hata ona istediği her şeyi vermek oldu," demişti. Bazen bir şey için Tanrı'ya çok yalvarıp yakarırız. Tanrı da bizlere yalvardığımız şeyi verir ama sonuç içimizde huzursuzluk doğurur. Aynı durum Saul'un kralları olmasını isteyen İsrail oğulları için de geçerliydi. Saul, ulus için kesinlikle bir soruna neden olmaktaydı. Davut'un kafası karışmıştır. Saul'un onu neden öldürmek istediğini bir türlü anlayamıyordu. 1. Samuel 20. bölüm 2. ayette Yonatan, "Bu senden uzak olsun, ölmeyeceksin," diye yanıtladı. "Babam bana bildirmeden ister büyük ister küçük olsun hiçbir iş yapmaz. Neden bunu benden gizlesin? Olmaz öyle şey," diye söylüyor. Yonatan, Davut'a eğer babası onu öldürmek için harekete geçerse bunu kendisine bildireceğini söylemektedir. 1. Samuel 20. bölüm 3. ayette ancak Davut ant içerek, "Senin beni sevdiğini baban çok iyi biliyor," diye yanıtladı. Yonatan ne yapacağımı bilmemeli, yoksa üzülür diye düşünmüştür. "Rabbin ve senin yaşamın hakkı için derim ki, ölüm ile aramda yalnız bir adım var." Bu durum sadece Davut'un gününde böyle olmakla kalmıyordu. Durum günümüzde de böyledir. İster şehirde ister köyde olalım, ölümden sadece bir adım uzaktayız. Yaşaya, ölümle aramızda bir kalp atışı olduğunu söylemişti. Ölüm her an gelebilir. Bu yüzden sonsuzluğa yolculuk edip Tanrı'nın huzuruna çıkmaya her an hazır olmalıyız. Bu hayatta gelecekleri için ellerinden gelen her şeyi yapıp da gelecek hayat için hiçbir hazırlıkta bulunmamış bir sürü insan var. Kurtarıcınız olarak Mesih'e güveniyor musunuz? Kurtuldunuz mu? Eğer öyleyse şu anda ölseniz bile Tanrı'nın huzuruna çıkacaksınız. Yani cennete gideceksiniz. Mesih'i Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak kabul etme işini sakın ola ertelemeyiniz. Mesih'e iman etmek dostum, yaşam hem de sonsuz yaşam demektir. Mesih'e evet demek, yaşama evet demektir. 1. Samuel 20. bölüm 4. ayette Yonatan Davut'a ne dilersen dile senin için yaparım diye karşılık verdi. Yonatan Davut için gerçek bir dosttu. Böyle bir arkadaşa sahip olmak gerçekten muhteşem bir şeydir. Süleyman'ın özdeyişleri 8. bölüm 24. ayette şöyle der. Yıkıma götüren dostlar vardır. Ama öyle dost var ki kardeşten yakındır insana. Bir kardeş insanı bazen hayal kırıklığına uğratabilir. Ama gerçek bir dost bunu asla yapmaz. Dostun sıkıntı zamanlarında belli olduğu söylenmiştir. Bir insan sizin dostunuz olduğunu başınız dertteyken kanıtlar. Davut'un başı dertteyken Yonatan bir dost olduğunu kanıtlamıştı. Davut'u korumak için her şeyi yapacaktı. 1. Samuel 20. bölüm 5. ayette Davut Yonatan'a bak yarın yeni ay töreni dedi. Kralla birlikte yemeğe oturmam gerekir. Ama izin ver ertesi günün akşamına dek tarlada gizleneyim. Davut'un yemek zamanı sarayda olması bekleniyordu ama o gitmeye korkuyordu. Bunun yerine Yonatan'dan 3 günlüğüne ortalıktan kaybolmak için izin istedi. 1. Samuel 20. bölüm 6 ve 7. ayetlerde eğer baban yokluğumu sezerse ona Davut aceleyle kendi kenti Beytlehem'e gitmek için benden ısrarla izin istedi. Orada bütün ailenin yıllık kurban töreni var dersin. Baban iyi derse kulun güvenlikte demektir. Ama öfkelenirse bil ki bana kötülük yapmaya karar vermiştir. Davut Saul'un gerçek hislerini böyle anlayacaktı. 1. Samuel 20. bölüm 9 ila 17. ayetler arasında Yonatan olmaz öyle şey diye yanıtladı. Babamın sana kötülük yapmaya karar verdiğini bilsem sana söylemez miydim? Davut, baban sana sert bir karşılık verirse kim bana bildirecek diye sordu. Yonatan, gel tarlaya gidelim dedi. Böylece ikisi tarlaya gittiler. Yonatan, Davut'la konuşmasını sürdürdü. İsrail'in tanrısı Rab tanık olsun. Yarın ya da öbür gün bu saate kadar babamın ne düşündüğünü araştıracağım. Babamın sana karşı tutumu olumluysa sana haber göndereceğim. Ama babam seni öldürmeyi tasarlıyorsa bunu sana bildirip güvenlik içinde gitmeni sağlamazsam Rab bana aynısını hatta daha kötüsünü yapsın. Rab önceden babamla olduğu gibi seninle de birlikte olsun. Ama sen yaşamım boyunca Rabbin iyiliğini bana göster ki ölmeyeyim. Rab Davut'un bütün düşmanlarını yeryüzünden yok edeceği zaman bile sen soyuma iyiliklerini sonsuza dek esirgeme. Böylece Yonatan Davut soyuyla bir antlaşma yaptı ve Rab Davut'un düşmanlarını cezalandırsın dedi. Davut'a beslediği sevgiden ötürü Yonatan ona bir daha ant içirtti. Çünkü onu canı kadar seviyordu diye yazıyor. Yonatan, kayınbiraderi Davut'un Saul'den sonra tahta çıkacağını biliyordu. Bunun üzerine Davut, tahta çıktığında onunla olan dostluğunun unutulmamasını istemişti. İki arkadaşın birbirleriyle iletişim içinde olabilmeleri için planlar yapıldı. Buluşup buluşmadıklarının görülmesi için Yonatan gözetleniyordu. Bu yüzden çok dikkatli olmalıydılar. Plana göre Yonatan yayıyla ok atacaktı. Ok atmaya giderse kimse şüphelenmezdi çünkü o bir savaşçıydı. Davut ise tarlada saklanıyor olacaktı. Davut zırhını taşıyan uşağı ile birlikte kırlara gidecek ve bir ok atacaktı. Eğer oku Davut'tan uzağa atarsa bunun anlamı kendisi için kötülük planlamakta olduğu ve kaçması gerektiği olacaktı. Eğer oku Davut'un uzağına değil önüne atarsa o zaman geri dönmesinin güvenli olacağını Davut bilecekti. Yonatan üçüncü gün oku ve yayıyla kırlara gitti. Saul hakkındaki mesaj olumlu değildi. Saul, Davut'u öldürmek istediğini çok açık bir şekilde bildirmişti. Ok havalandı ve Davut'un çok uzağında bir yere düştü. Bunun anlamı kaçması gerektiğiydi. Yonatan silahlarını taşıyan uşağına okları toplayıp silahları şehre geri götürmesi talimatını verdi. Çocuk gittiğinde Davut ve Yonatan bir araya gelip konuştular. 1. Samuel 20. bölüm 42. ayette Yonatan, esenlikle yoluna git dedi. İkimiz Rabbin adıyla ant içmiştik. Rab seninle, benim aramda ve soylarımız arasında sonsuza dek tanık olsun. Bundan sonra Davut yoluna gitti. Yonatan da kente döndü diye yazıyor. Evet, bundan sonra Davut'un hayatı tehlikededir. Yani kaçacaktır. Ama ilginç olan Davut'la Yonatan'ın yapmış olduğu antlaşmadır. Yonatan'ın antlaşmanın kendisine düşen kısmını yerine getirdiğini burada açıkça görmekteyiz. Hayatının sonuna dek Davut'a sadık bir dost olarak kalmıştı. Davut da Yonatan'a ve soyundan gelenlere karşı sadık olmuştur. Daha sonra hem Saul hem de Yonatan Filistliler tarafından öldürüldüler ve Davut tahta çıktı. Dünya gözüyle bakacak olursak Davut'un şimdi yapacağı en güvenli şey Saul'un ailesinden geriye kalan herkesi öldürmek olacaktır. Bunun anlamı eğer Yonatan'ın bir oğlu varsa onun da öldürüleceğidir. Ama Davut asla böyle bir şey yapmaz. En baştan Yonatan Davut'un can ciğer dostuydu ve Yonatan'ın bir oğlu vardı. Onunla birazdan tanışacağız. Çocuğun ismi Mefiboşet'ti ve sadık bir çocuktu. Saul ve Yonatan öldürüldüğünde hizmetkarlarından biri çocuğu alıp saklamıştı. Ama Davut yaptığı antlaşmayı yerine getirecektir. Davut çocuğu buldu, saraya aldı. Kendi sofrasına oturttu, onu besledi ve ona baktı. Peki neden? Yonatan'la yapmış olduğu antlaşmaya sadakatini gösteriyordu. Çünkü Yonatan da kendisine lütuf göstermişti. Daha sonra bu konuyu daha ayrıntılı bir şekilde ele alacağım ama şu anda dikkatinizi bu öykünün muhteşem anlamına çekmek isterim. Davut, Mefiboşet'e Yonatan'ın uğruna şefkat göstermişti. Tanrı bizlere Rab İsa Mesih uğruna şefkat göstermiştir. Tanrı'nın bizi kurtarmasının nedeni bizim olduğumuz ya da yaptığımız bir şey değildir. Yuhanna 3. bölüm 16. ayette, çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun der Tanrı sözü. Oğlu bizim için öldüğünden Tanrı, İsa'nın uğruna bizlere lütuf gösterir. Davut'la Yonatan konuştuktan sonra Yonatan saraya döndü. Bence Yonatan babasının çok sevdiği arkadaşını öldürmeye azimli olduğunu bildiğinden ötürü çok üzgün bir adamdı. 1. Samuel 21 ve 22. bölümlerde Davut'un güçlü adamlarını topladığını ve kahinlere de olayı yansıttığını görmekteyiz. 1. Samuel 21. bölüm 1. ayette Davut, Nov kentine kahin Ahimelek'in yanına gitti. Ahimelek titreyerek Davut'u karşılamaya çıktı. Neden yalnızsın, neden yanında kimse yok diye sordu diye yazmaktadır. Davut Saul'den kaçarken epey yalnızdır. Delikanlıları tabii ki kendisiyle beraberdir. Bu yüzden o anlamda yalnız değildir. Yanındaki adamların hiçbiri Kral Saul'un özel üniformasını giymemiş olduğu için o anlamda yalnızdır. 1. Samuel 21. bölüm 2 ila 4. ayetler arasında Davut şöyle yanıtladı. Kral bana bir görev verdi. Sana verdiğim görevden ve buyruklardan kimsenin haberi olmasın dedi. Adamlarıma gelince belli bir yere gitmelerini söyledim. Şu an elinde ne var? Bana 5 somun ekmek ya da başka ne varsa ver. Kahin, taze ekmeğim yok diye karşılık verdi. Ama adamların kadından uzak kaldılarsa kutsanmış ekmek var. Kutsal kitabın bu parçasının içerdiği düşünce o sırada orada sadece kahinlerden başka kimsenin yememesi gereken özel ekmekten başka ekmek olmadığıydı. Bu ekmek kahinler tarafından da ancak her sept günü ekmek değiştirilirken yenilebiliyordu. 1. Samuel 21. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Davut, yola çıktığımızdan her zaman olduğu gibi kadından uzak kaldık dedi. Sıradan bir yolculuğa çıktığımızda bile adamlarım kendilerini temiz tutarlar. Özellikle bugün ne kadar daha temiz olacaklar. Bunun üzerine kahin ona kutsanmış ekmek verdi. Çünkü orada huzura konan ekmekten başka ekmek yoktu. Bu ekmek Rabbin huzurundan alındığı gün yerine sıcak ekmek konurdu diye yazar. İsrail'in Tanrı tarafından verilmiş bir dini olduğu ve bu ekmek de dinsel amaçlara adanmış olduğu halde o sırada aç olan bazı insanlar vardı. O ekmek aç insanları beslemekte kullanılmasaydı sıradan olurdu. Davut'un söylediği buydu. Kahin Davut'a ve adamlarına ekmeği vererek yasaya aykırı davranıyordu ama yaptığı şey yasanın ruhuna aykırı değildi. Ferisilerin Rab İsa Mesih'i yasaya karşı gelmekle suçladığını hatırlayacaksınız ki İsa böyle bir şey yapmamıştı. Rab Davut'un yaşamında gerçekleşen bu olaydan söz ederek onların suçlamalarını yalanlamıştı. Markos 2. bölüm 23 ila 28. ayetler arasında bir Şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri yolda giderken başakları koparmaya başladılar. Ferisiler İsa'ya, "Bak Şabat günü yasak olanı neden yapıyorlar?" dediler. İsa onlara, "Davut'la yanındakiler aç ve muhtaç kalınca Davut'un ne yaptığını hiç okumadınız mı?" diye sordu. Başkahin Aviyatar'ın zamanında Davut Tanrı'nın evine girdi. Kahinlerden başkasının yemesi yasak olan adak ekmeklerini yedi ve yanındakilere de verdi. Sonra onlara insan Şabat günü için değil, Şabat günü insan için yaratıldı dedi. Bu nedenle insanoğlu Şabat gününün de Rabbidir. Rabbin kendi zamanında söylediği şey şuydu. Eğer Davut bunu yapabiliyorduysa ve bu bir sorun yaratmıyorsa, burada Davut'tan daha büyük biri var ve aynı şeyi o da yapabilir. Davut kutsal ekmekten yemişti çünkü ihtiyacı vardı. Mesih insan gereksinmelerinin bütün törensel ve ayinsel yasalardan daha üstün olduğunu burada söylemektedir. 1. Samuel 21. bölüm 7. ayette o gün Saul'un görevlilerinden Edomlu Doeg adındaki başçoban Rabbin önünde dinsel görevini yerine getirmek üzere orada bulunuyordu diye yazar. O gün tapınaktaki kalabalığın arasında bir Yahuda İskaryot vardı. Adı Doeg'ti ve Edomluydu. Saul'ün hizmetindeydi ve Davut'u ve başkâhini ele verecekti. 52. mezmurda Davut bu adam hakkında epey çok şey söylemiştir. 1. Samuel 21. bölüm 8. ayette Davut Ahimelek'e yanında mızrak ya da kılıç yok mu diye sordu. Kralın işi acele olduğundan yanıma ne kılıcımı aldım ne de başka bir silah. Şimdi dikkatinizi kralın işinin acele oluşu düşüncesinin yanlış kullanımına çekmek isterim. Rab için bazı şeylerin yapılması gerektiğini ve bunların hızlı şekilde yapılması gerektiğini, çünkü kralın işinin acele olduğunu söylendiğini duyarım. İlk olarak Davut'un tam olarak ne dediğini anlamalıyız. Elinde bir kılıç ya da mızrak yoktu. Çünkü aceleyle oradan ayrılmak zorunda kalmıştı. Ayrıca Davut kral için bir hizmette değildi. Burada doğruyu söylememektedir. Burada benim söylemeye çalıştığım şey kralın işinin acele olmadığıdır. Tanrı'nın ne kadar sabırlı bir biçimde çalıştığına hiç dikkat ettiniz mi? Davut'un yaşamında da aynı şekilde çalışacaktır. Davut yeryüzünün mağaralarında sınanıp eğitilecektir. Bu Tanrı'nın yöntemidir. Tanrı'nın acelesi yoktur. Musa'nın acelesi vardı ve İsrail oğullarını Tanrı bunu yapmaya hazır olmadan 40 yıl önce kurtarmak istemişti. Musa da buna hazır değildi. Tanrı onu çöle gönderip hazır oluncaya dek 40 yıl boyunca eğitip öğretti. Tanrı oğlunu yani İsa Mesih'i o çarmıha gitmeden 33 yıl önce dünyaya yolladı. Tanrı'nın işini bildiren şey acele değil, yavaşça ve sabırlıca çalışmamızdır. Bizlerse çok sabırsızlanırız. Sabırdan söz ederiz ama çoğu zaman kendimizin sabrı olmadığını görüp anlarız. Bu çok yazıktır. Dostum, gerçekten de Rabbin önünde durup sabretmeyi öğrenmeliyiz. Davut'un da bunu yani sabrı öğrenmesi gerekmişti. Tanrı'nın adamlarını bu şekilde eğitmesi gerekmiştir. Tanrı'nın kullandığı adamların hepsine sabır öğretmesi gerekmişti. Tanrı yavaş hareket eder ve yavaş çalışır. Tanrı'nın nasıl hareket ettiğini görmek istiyorsanız bir elmayı ya da bir ağacı yaratmanın ne kadar zaman aldığına bakın. Dostlarım, Tanrı'nın işi aceleye gelmez. Tanrı'nın yöntemi bu değildir. Metnin bütününün ortaya koyduğu gibi Davut'un bu bölümde doğru olmayan bir şey söylediğini görüyoruz. Davut kralın kendisini yollamış olduğu bir hizmette değildi. Ve kralın işi aceleyi gerektirir sözü Mesih'in işine, iman hayatına hiçbir şekilde uygun değildir. Mesih'in işi aceleyi değil ama sadakati gerektirir. 1. Samuel 21. bölüm 9. ayette kahin Ela Vadisi'nde öldürdüğün Filistli Golyat'ın kılıcı var diye karşılık verdi. Efodun arkasında beze sarılı duruyor. Burada başka silah yok. İstersen onu alabilirsin. Davut, onun gibisi yoktur. Onu bana ver dedi diye yazar. Davut'un çocukken sapanı kullanabilmesi ilginçtir ama uzun zaman kralın sarayında kalmıştır. Belki de sapan kullanmaktaki becerisini kaybetmiştir. Şimdi bir kılıca ihtiyacı var ve sadece Goliath'ın kılıcı olduğundan onu kullanıyor. 1. Samuel 21. bölüm 10. ayette Saul'den kaçan Davut o gün Gat kralı Akiş'e gitti diye yazar. Davut Saul'den mümkün olduğu kadar uzaklaştı ve Akiş'e gitti. Bu yabancıların arasına vardığında tehlikede olduğunu gördü. Bu insanlar İsrail'in düşmanlarıydılar ve Davut'un deli taklidi yapması gerekiyordu. Yani rol yapacaktı. 1. Samuel 21. bölüm 15. ayette bizde deliler eksik mi ki önümde delilik yapsın diye bu adamı getirdiniz. Bu adamın sarayıma girmesi şart mı diyor. Davut rolünü iyi oynamıştı ve Akiş kralı inanmıştı. Davut burada tehlikede olmayacaktı.